Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Rabbena la tuzigh kulubena ba'de iz hedeytena ve heb lena min ledünke rahme. İnneke entel vehhab. Allahümme cealni minel mütedahirin. Pek muhterem dostlarımız, Maide suresinin 33. ayetine gelmiş bulunuyoruz. Fıkhi bir takım hükümleri içeren, ihtiva eden ayetler bugün inşallah mevzumuzu teşkil ediyor. İlk ayeti okuyalım. Bismillahirrahmanirrahim. İnnemâ cezâullezîne yuhâribûnallâhe ve rasûleh ve yes'avne fil ardı fesâda en yuqattelû ev yusallebû ev tuqatta'a eydihim ve ercülühüm min hilâf اَوْ يُنْفَوْ مِنَ الْاَرْضِ ذَٰلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ اِنَّمَا جَزَاءُ الَّذ۪ينَ يُحَارِبُونَ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ Cenab-ı Hak buyuruyor ki, Allah ve Resulüne harp edenlerin cezası, alacakları karşılık, وَيَسْعَوْنَ فِي الْاَرْضِ فَسَادًا ve bir de yeryüzünde bozgunculuk yapmak isteyenlerin, yeryüzünü fesada boğmak isteyenlerin cezası en yugattelu öldürülmektir. Ev yusallebu veya asılmaktır. Ev tuqatta eydihim ve erculuhum min hilaf ya da elleri ve ayaklarının çaprazlama olarak kesilmesidir. Ev yunfev minel ard ya da yeryüzünde sürülmektir. Zalike lehum khizyun fid dunya. Bu onlara dünyadaki bir rüsvaylıktır. Dünyadaki alacakları ceza bu. Fakat bu cezayı almakla iş bitmiyor. وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ Ahirette ise onlara çok büyük bir azap vardır. اِلَّا الَّذ۪ينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ اَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ Ancak kendilerini yakalamanızdan önce onlar bu suçtan dönecek olurlarsa, tevbe edecek olurlarsa, onlara bu cezalar uygulanmayacaktır demektir. فَعَلَمُوا اَنَّ اللّٰهَ غَفُورُ الرَّحِيمُ Şunu bilin ki Allah son derece bağışlayan ve son derece merhamet edendir. Muhterem kardeşlerim, İslam bir nizamdır aynı zamanda. Toplum nizamıdır. İslam ferdi bir nizama soktuğu gibi, ferdin hayatını, kişinin hayatını, zihnini, zihni süreçlerini, kalbi duygularını, davranışlarını, ahlakını bir nizama soktuğu gibi, bir bütün halinde toplumu da bir nizama sokar. İlahi irade bunu gerektirir. Toplum da birbirinin hakkına, hukukuna riayet etmekle mükelleftir. Eğer birileri toplum huzurunu bozacak olurlarsa, İnsanları rahatsız edecek olurlarsa, kurulu nizamı Allah ve Resulünün istediği ölçüde, istediği ölçülerde, değerlerde kurulmuş olan bir nizamı bir şekilde fesada vermek, bozmak, yıkmak gibi bir emeller içine girecek olurlarsa, onların da farklı cezalarla karşılaşacakları muhakkaktır. Cenab-ı Hak fitnenin her türlüsüne Müslümanın karışmasını istememektedir. Hatta yeryüzünde fitnenin olmasına rızası yoktur Yüce Mevlamızın. Yeryüzünde fitnenin tamamen ortadan kaldırılmasını müminlere bir vazife olarak yükler Mevla-i Mütealimiz. Öyle olunca kim Allah'ın bu isteğine, bu iradesine karşı bu nizamı bozma, Allah'ın kurduğu nizamı bozma, Allah'ın ortaya koyduğu ölçüleri berhava etme anlamında bir harbe tutuşacak olursa, bu kişi Allah ve Resulüne karşı harp ilan etmiştir. Kişi ya da kişiler, o zaman bunların cezaları elbette dünyada da ağır olacaktır, ahirette de ağır olacaktır. Allah ve Resulüne harp etmek demek, Allah ve Resulünün ortaya koyduğu esaslara, prensiplere ve nizama karşı gelmek demektir. Daha çok da bazı müfessirlerimiz burada kurulu düzene, yani Allah ve Resulünün ölçüleri üzere kurulmuş bir düzene bir devlete, bir nizama karşı gelenlerle ilgili olarak yorumlamışlardır bu ayetleri. Ve bu ayetin sebebi nüzulü olarak da, iniş sebebi olarak da hadis kitaplarımızda bir takım rivayetler var. Bunlardan birisi şöyle. Ukul ve Ureyne kabilesinden bir topluluk Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna gelirler. Müslüman olurlar. Fakat Medine'nin havasından rahatsız olurlar. Bu rahatsızlıklarını da Efendimiz'e arz edince Efendimiz de zekat mallarının bulunduğu, daha çok develerin, sağmal hayvanların bulunduğu bir bölgede kalmalarını uygun görür ve oradaki develerin sütlerinden istifade etmelerini kendilerine söyler. Bunlar orada kalırlar, sağlıklarına kavuşurlar. Ama sağlıklarına kavuştukları anda şöyle bir iş işlerler. O develerin korunmasından sorumlu çobanı öldürürler. Hem de çok böyle eziyetli bir şekilde öldürürler. Elini keser, ayağını keser, gözünü çıkarır tarzda öldürürler. Onu öldürdükten sonra da o orada bulunan o zekat mallarını, hayvanları sürüp götürürler. Yani çalarlar. Onları da alıp götürürler. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a bunların böyle yaptığı habere ulaşınca hemen arkalarından bir müfreze gönderir Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ve kendilerini yakalattırır. Ve onlara çobana yaptıkları eziyete benzer tarzda bir ölüm, öldürülme cezası verir sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Rivayetlerde hakikaten detaylar vardır konuyla ilgili. Bunun üzerine bu ayet-i kerimenin nazil olduğu söylenir ve bu nevi suç işleyen kimselere nasıl ceza verileceğine dair Yüce Rabbimizin buradaki efendim ortaya koyduğu cezalar bundan sonra uygulanması istenir. Buna göre bu nevi suçları işleyen kimseler, yani ortada bir nizam var, bir kanun var, bir ortaya konulmuş bir huzurlu bir toplum var. Bu toplumun haklarını gasp etmek ve bu topluma karşı adeta ayaklanmak ve toplumu bir şekilde efendim huzursuz etmek noktasında tabiri caizse silahlı bir şekilde, örgütlü bir şekilde nizamı bozmaya yeltenen kimselere uygulanacak ceza diyebiliriz biz buna. Bu nevi cezaları da Kur'an-ı Kerim bize 4 madde altında ortaya koyar. Birincisi der, bunlar öldürülür. Fukahamız, yani fakihlerimiz bu ayetlerden yola çıkarak İslam'ın o devletinin başında bulunan kadıların, hakimlerin bunlardan istediğiyle, yani buradaki 4 cezadan herhangi biriyle hükmedebileceklerine dikkat çekerler. Ama bazı alimlerimiz de bunları tasnif eder. Suçun cinsine göre, suçun büyüklüğüne göre buradaki cezalardan birisi onlara uygulanır derler. Mesela buradaki cezalardan bir tanesi öldürülmek. Eğer deniyor bu kimseler, bu nizama karşı gelen kimseler, yeryüzünde fesadı isteyen kimseler, fitneyi canlandıran kimseler, eğer ölümle sonuçlanan cürüm işlemişlerse, böyle bir suça girmişlerse, ölümler ortaya çıkmışsa, bunlar öldürülür demişlerdir. Bunlar asılmaya gerek yok, sadece öldürülür demişlerdir. Ölenin varisleri affetse bile bunların öldürülmekten kurtulmayacağı ifade edilmiştir. Çünkü bu kamuya işlenmiş bir suçtur, kamuya karşı işlenmiş bir suçtur denilmiştir. Dolayısıyla burada yakınları, ölünün yakınları bize fidye versin tamam biz affedelim deseler bile affedilmiyorlar. İkincisi asılma cezası verilebiliyor. Bu asılma cezası da eğer yol kesenler hem insan öldürür hem de mal gasp ederlerse bu takdirde cezaları ölümle birlikte asılmaktır. Bazıları bu asılmanın işte ölümden önce mi sonra mı olacağı konusunda da farklı görüşler ifade etmişler. Ancak caydırıcı olması bakımından önce tabii asılarak öldürülmeleri diyelim. Asılarak öldürülmeleri daha uygun görülmüştür. Eğer bu nevi bir fitneye sebebiyet veren kimseler hem ölümle sonuçlanan hem de mal gaspıyla sonuçlanan bir cürüm, bir suç işlemişlerse. Üçüncü ceza şekli el ve ayaklarının çaprazlama kesilmesi tarzında. Yani sağ el, sol ayak, sağ el bilekten, sol ayak topuktan kesilecek tarzda bir ceza türü Cenab-ı Hak tavsiye ediyor. Bunu da yapabilirsiniz böylelerine diyor, buyuruyor. Bu da eğer bozguncular yol keserek bir Müslüman veya zimminin kendisini öldürmeksizin sadece malını gasp ederlerse o zaman bu cezaya müstahak oluyorlar. Cezaları el ve ayaklarının çaprazlama olarak kesilmesi tarzında oluyor. Eğer herhangi bir ölüm ortaya çıkmamış, mal gaspı da ortaya çıkmamış ve fakat sadece korkutma, tehdit, bir takım huzursuzluk oluşturma, tedirginlik meydana getirme tarzında bir böyle bir suç işlemişlerse o zaman da ceza türü olarak bulundukları yerden sürülmeleri cezası verilmiş. Bu sürülmek bir yerden diğer bir yere sürülmek olduğu gibi bunu daha çok hapsedilme tarzında da almışlar alimlerimiz. Yani demişler ki sürme cezası bir yerden diğer bir yere göndermek bu fesadın önüne geçmeyebilir. Dolayısıyla buradaki kasıt hapsedilmektir. Yani adeta gün yüzü görmesin bu insanlar anlamında bir cezadır demişlerdir. Yani fıkıhçılar arasında bu konu farklı şekilde değerlendirilmiştir. Elbette İslam devletinin başındaki kimse buradaki cezalardan hangilerinin nasıl uygulanacağına dair mutlaka o dönemin kendi içinde bulunduğu dönemin, bulunduğu mahallin alimleriyle bir şekilde bu cezalardan birisi üzerinde karar verebilir ve bu karar kadılar tarafından ona göre mahkemelerde icra edilir. İslam ceza hukuku diyebildiğimiz bu ceza türleri elbette bir nizam gerektirir. Bir devletin olmasını gerektirir. Bu devletin söz konusu olmadığı yerlerde kişiler kendi başlarına böyle İslam'ın cezaya dair hükümlerini uygulama şansına sahip değillerdir. Bu anarşi oluşturur, fitne oluşturur. Bu bakımdan bu ancak İslam'ı bir bütün halinde yaşayan bir bölgedeki Müslümanların kendi aralarında uygulayacakları ahkam-ı ilahidir. Daha doğrusu bütün Müslümanlara, bütün müminlere böyle bir toplum oluşturma ve o toplumda Allah'ın ahkamıyla amel etme, Allah'ın nizamını nizam haline getirme gibi bir sorumluluk zaten vardır muhterem dinleyenlerim. Esasen tabii kimilerine göre işte bugünkü dünyada çağdaş hukuk sistemlerine göre belki kimi cezalar ağır görülebilir, daha farklı değerlendirilebilir ama bunlar sıradan beşeriyetin, beşerin, insanın ortaya koyduğu kanunlar değil. Bunlar Yüce Rabbimizin istediği hükümlerdir, kanunlardır. Dolayısıyla biz insanı Allah kadar hiçbir beşer topluluğu bilemez. Önemli olan suça verilen cezanın caydırıcı olmasıdır. Sonuç almaktır. Siz güya üç kişiye efendim son derece müsamahakar davranır, daha az ceza verirseniz o zaman o suç toplumda daha da yaygınlaşır. Daha fazla canlar kaybolur. Daha fazla mallar heder olur. Bu bakımdan İslam ceza hukuku dendiği zaman aynı zamanda insanları suçtan alıkoyan caydırıcı bir ceza hukukudur. Bu sebeple hiç kimse kendisini Allah'tan daha merhametli, daha şefkatli konumda değerlendirmesin. O Rahman ve Rahim'dir. Erhamur Rahim'indir. Kullar onun kuludur. O kulları yaratan Mevla'dır. Dolayısıyla Yüce Rabbimiz eğer kullarına ceza işledikleri, suç işledikleri zaman bu nevi cezaları ortaya koyuyorsa bu Yüce Rabbimizin o toplumu korumak, kollamak yine o topluma rahmetinin bir tecellisidir. Öyleyse Yüce Rabbimizin ortaya koyduğu ahkamı kendimizce bir şekilde farklı farklı yorumlayarak, tahrif ederek, tevil ederek onu kaldırmak yerine, ona karşı çıkmak yerine Allah'ın hukukuna, Allah'ın ortaya koyduğu nizama, Allah'ın ortaya koyduğu ahkama gönülden tam bir teslimiyetle yaklaşmak bir kere her müminin ve Müslümanın yapması gereken bir vacip olan bir duruştur. Bir teslimiyet göstermesi gerekir her müminin ve Müslümanın. Ve şuna inanırız ki biz Cenab-ı Hak yeryüzünde savaş değil, sulh istemektedir. Barış istemektedir. Ancak eğer birilerine zulmediyorlarsa, hukuku ayaklar altına alıyorlarsa ve zulme yöneliyorlarsa, o zaman o zulmü durdurma adına, o fitneyi durdurma adına, o fesadı durdurma adına öldürülmeleri gerekiyorsa öldürülürler. Asılmaları gerekiyorsa asılırlar. El ve ayakları çaprazlama kesilmesi gerekiyorsa çaprazlama kesilirler. Yeryüzünden sürülmeleri ya da hapsedilmeleri gerekirse o ceza verilir. Bunlar Allah'ın takdir ettiği cezalardır ve alimlerimiz bu cezaların hangi şartlarda nasıl uygulanacağına dair uzun uzun efendim mütalalar, değerlendirmeler ortaya koymuş ve cilt cilt kitaplar ortaya koymuşlardır. Bu aynı zamanda bir hukuk meselesidir. Bir tefsir dersinde bununla yetiniyoruz. Efendim 34. ayette ancak Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor, bir istisnada bulunuyor. İllellezîne tâbû min gabli en takdirû aleyhim. Ancak bu suçu işleyen kimseler, siz onları ele geçirmeden önce tevbeye yönelecek olurlarsa, tevbe edecek olurlarsa, işte o zaman Cenab-ı Hak bu cezaların kamu hukuku adına uygulanmaması gerektiği üzerinde dikkat çeker. Ve alimlerimiz bu konuda da şöyle demişlerdir. Evet, kamu hukuku, yani umumun hukuku, toplum hukuku adına belki bu cezalar uygulanmaz. Ancak eğer öldürülen kimselerin yakınları kısas isterlerse, diyelim ki efendim yakını öldürüldü, ben kısas istiyorum dedi, o zaman o kısas yine uygulanır. Öldüren öldürülür. Eğer yakınının eli kesilmişse o kesen kimsenin de eli kesilir. Efendim burnu kesilmişse burnu kesilir. Her neyse, yani kısasa kısas uygulanmış olur. Çünkü orada kul hakkı devreye girmektedir. Kul hakkı devreye girince orada toplum kendi adına kul hakkını ortadan kaldıramaz. Kul hakkı ancak o kulun kendisiyle alakalıdır. Bu da hakikaten İslam hukukunun inceliklerinden birisidir. 35. ayet. Ya eyyühellezine amenu. Ey iman edenler. İttegullah. Allah'tan korkun. Vebtegu ileyhil vesile. Ve ona, onun rızasına erişme adına vesile arayın. Vesile sözlükte rütbe, paye, derece, muhabbet ve yakınlık anlamlarına gelir. Ve burada ise ayetin bu bölümünde ise bu vesile ona yaklaşmaya, ona yakın kul olmaya, Cenab-ı Hakk'ın katında mertebenizi yükseltmeye ve mukarrebinden olmaya, ilahi rızaya ermeye vesile arayın demektir. Allah'tan korkun, takvalı olun ve Allah'a, onun rızasına erişmeye vesile arayın. Ve cahidu fi sebilih leallekum tuflihun, ve onun yolunda cihad edin ki kurtuluşa, başarıya erişesiniz buyuruyor Cenab-ı Hak. Cihadın içinde olun sürekli. Kendi nefsinizle cihad edin. Allah düşmanlarıyla cihad edin. Efendim kötülüklerle cihad edin ki felaha erişesiniz. Kötülerle cihad edin, mücadele edin ki efendim felaha erişesiniz. Vesile konusu, Allah'a takarrub, Allah'a yakınlaşma noktasında bir takım vesilelere sarılmak meselesi alimlerimiz arasında geniş geniş hem tartışılmış, hem müzakere edilmiş, hem de farklı farklı yorumlar ortaya konulmuştur. Tevessül meselesine buralarda girilmiştir bazı müfessirlerimiz tarafından. Şunu ifade edelim. Öncelikle Cenab-ı Hakk'ın rızasını elde etme adına vesile olarak sarılabileceğimiz ve bütün alimlerin ittifakla söylediği hususlar şunlardır. Birincisi, iman en büyük vesiledir. Salih ameller bu büyük vesilelerdendir. Cenab-ı Hakk'ın rızasını elde etme adına farzlar, efendim, nafile ibadetler, nafile ameller, hayırlar, Allah uğruna yapılan infaklar, fedakarlıklar, hizmetler, gayretler, bütün bunlar vesile cümlesindendir. Tevessül anlamında bir şeyin hakkı için bir takım hani duada tevessül diyelim. Duada tevessüle gelince orayla ilgili de yine çok farklı mütealalar serdedilmiştir. Değerlendirmeler yapılmıştır. Allah'ın isimleriyle Allah'a tevessül edileceği konusunda ittifak vardır. Yani ey Rahman olan Rabbim, Rahman ismi şerifin hürmetine bize merhamet eyle denilir. Ey Gaffar, ey Gafur olan Allah'ım, bu ismi şeriflerin hürmetine bizi bağışla denilir. Ey Kerim olan, cömert olan Mevlamız, Kerim ismin hürmetine bize ikramlarda bulun denilir. Yani bu anlamda Esma-ül Hüsna ile Kur'an-ı Azimüşşan'la Ya Rabbi kitabın hürmetine denilir. Beyt-i Şerif Kabe hürmetine denilir denilmiştir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sağlığında peygamberimizle tevessül edilebilir denilmiştir. Ancak bazıları efendim peygamberimizin vefatından sonra peygamberimizle tevessül edilemeyeceğini ifade etmişler. Kimi kimseler diyelim, bazı mezhep diyelim, özellikle yeni selefiler olarak ortaya çıkan kimseler. Efendim, salihlerle tevessül edilemez demişlerdir. Ancak ehl-i sünnet alimlerimiz, peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatında da, vefatından sonra da peygamberimizle mutlaka tevessül edilebileceği üzerinde durmuşlardır. Ve salihlerle de tevessül edileceği üzerinde durmuşlardır. Yani vefat ya da hayatta olmaları durumu değiştirmemektedir. Onların Allah katındaki makamıyla tevessül edildiği söylenmiştir. O bakımdan bu konu vesile konusu maalesef bazen efendim çok aşırı şekillerde Müslümanların birbirini suçlamasına da sebep gösterilmiştir. Bunlar Müslümanlar özellikle birbirlerini tekfir ve şirk noktasında işte bunu böyle yaparsan sen müşrik olursun, kafir olursun tarzındaki yaklaşımlar nebevi bir yaklaşım, Kur'ani bir yaklaşım değildir. Allah'tan başkasından bir şey istemek değildir. İstenen Yüce Mevla'dır. Mevla'dan isteme adına belki elbette salih amellerimizi vesile kılmak önemlidir. Esma-i İlahi önemlidir. Ancak Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam gibi peygamberleri ve salihleri tevessül etmenin de hiçbir mahsuru yoktur. Ehl-i Sünnet bu görüştedir. Biz de doğrusu bu konuda haddinden fazla, haddini aşarak Müslümanları yargılayan kimselerin yaralayıcı olduklarını, İslam toplumunun birliğini bozduklarını düşünüyoruz. Allah'ın rızasını elde etme noktasında Müslümanların hepsinin aynı vesileye sarılması gerekmiyor. Cenab-ı Hak her kuluna farklı kapılar, farklı ameller sevdirebilir. O bakımdan burada vesile kelimesi mutlak anlamda şu manayadır demek mümkün değil. Sizi Allah'ın rızasına eriştirecek hayır namına her ne ise onlara tevessül edin anlamında bir emri ilahidir. Arayın diyor Cenab-ı Hak. Vesile arayın. Bir takım vesileler Allah'ın rızasını elde etmeye dair arayışlarınız olsun. Ve her kulun gönlüne de Yüce Rabbimiz çok farklı ilhamlar bırakabilir. Önemli olan yapılan Allah'a taat niyetiyle yapılan, salih amel niyetiyle yapılan şeyler Kur'an ve sünnet tarafından açıkça yasaklanmış şeyler olmasın. Yasaklanan şeylerse onlar elbette salih amel olmaz, elbette vesile olmaz. Hiçbir kimse efendim günah işleyerek Allah'a yaklaşamaz. Öyleyse sevap niyetiyle, hayır niyetiyle, ecir niyetiyle yaptığı her tür amelden, her tür fedakarlıktan mutlaka Cenab-ı Hak katında mükafat alır. Öyleyse vesileye sarılmak, vesileyi aramak Yüce Rabbimizin kullarından beklediği bir şeydir. Ve bununla beraber vecahidu fi sebili ve Allah'ın yolunda, Allah uğruna gayretleri ortaya koymak, fedakarlıkları ortaya koymak da bizden istenmektedir. Bunun Kur'an-ı Azimüşşan'daki kavramı cihat kavramıdır. Cihat sadece düşmana karşı savaşa çıkmak değil, belki Allah ve Resulünün istemediği şeyleri efendim ortadan bir şekilde izale etmek, kaldırmak ve daha güzel şeyler ikame etmek, güzellikler ikame etmek anlamında bir çabanın içine girmektir, bir gayretin içine girmektir. Bu ilmi yönden olur, irfani yönden olur, mali olur, mal bakımından olur, insan iktidarı olur, o iktidar vesilesiyle olur. Elinde ne tür imkanlar Cenab-ı Hak bulundurmuşsa, vermişse, o imkanlar çerçevesinde malıyla ve canıyla Allah'ın dini uğruna, Allah'ın adı yüce olsun diye insanın gayret içinde olmasıdır cihat. Bu çerçevede Cenab-ı Hak eğer diyor sürekli Allah'ın rızasını elde etme adına bir vesile arayışında olur ve Allah uğrunda da böyle bir cihadın içinde olursanız bu sayede siz umulur ki felaha erersiniz buyuruyor. İnnellezîne keferû lev enne lehum mâ fil ardı cemî'an ve mislehu ma'ahu liyeftedû bihi min azâbi yevmil kıyâmeh mâ tuqibbüle minhum. İnkar edenler kafir olarak dünyada yaşamışlar ve öyle de ölmüşlerse şayet diyor Cenab-ı Hak yeryüzünde olan bütün varlıklar onların olsa topluca ve mislehu me'ahu hatta bir misli daha olsa bunlar kıyamet gününün azabından kurtulmak için bunları da fidye olarak vermek isteseler ma tuqibbile minhum bu fidye onlardan kabul edilmez. Yani şu dünya dolusu altının olsa, incin olsa, ne bileyim birçok mala mülke sahip olsan, her türlü değerler senin olsa, bunun bir misli de senin olsa ve kıyamette cehennemden kurtulma adına para olarak, nakit olarak verecek olsan kabul edilmez diyor Cenab-ı Hak. Kabul edilmez. Nitekim hadis-i şerifte bu ayetin tefsiri gibi mahiyetinde anlaşılabilecek hadis-i şerifte şöyle beyan ediliyor. Kıyamet gününde kafir getirilir ve ona söyler misin senin dünya dolusu altının olsa bunları şu an kendini kurtarmak için fidye olarak verir misin denildiğinde evet cevabını verir. Bunun üzerine ona senden bundan daha kolayı istendi fakat bundan çekindin denilir. Ya yani dünyadayken senden bu kadar büyük bir şey istenmedi ama sen çekindin. Artık kıyamet gününde senden bunların hiçbiri fidye olarak kabul edilmez denecektir buyuruluyor. وَلَهُمْ عَذَابٌ اَل۪يمٌ O kafir olarak yaşamış ve kafir olarak ölmüş kimselere çok acıklı bir azap vardır diyor Cenab-ı Hak. Çok elem verici bir azap vardır. يُرِيدُونَ اَنْ يَخْرُجُوا مِنَ النَّارِ وَمَا هُمْ بِخَارِج۪ينَ مِنْهَا Onlar ateşten çıkmak isterler ama asla o ateşten çıkamazlar. وَلَهُمْ عَذَابٌ مُق۪يمٌ Orada kalıcı bir azabın içindedirler onlar. O orada adeta o azap onları orada tutar. Sürekli tutar. Oradan çıkmalarını engelleyen bir azap vardır orada. Orada kalıcı bir azabın içindedirler onlar. Kafirler Kur'an-ı Azimüşşan'ın bize bildirdiğine göre hiçbir zaman çıkma şansları olmayan o cehennem içinde kalacaklardır. Ölüm de yoktur. Ölüm de yoktur ki kurtulsunlar. Ölüm de bir anlamda aslında kurtuluştur ama o kurtuluştan da nasipleri olmayacaktır. Orada ölüm yoktur. Bir hadis-i şerifte buyuruluyor ki kıyamet günü cehennemliklerden dünyada kendisine en çok nimet verilen kimse getirilip ateşe daldırılır. Dünyada birçok nimetlerin içinde ateşe daldırılır. Daha sonra ona ey insanoğlu dünyada bir iyilik gördün mü? Herhangi bir nimetle karşılaştın mı denilir. O da vallahi hayır ya Rabbi diye cevap verir. O demek ki bir anlık ateş azabı dünyadaki bütün zevkleri bitiriyor. Azabın şiddeti ona sahip olduğu dünya nimetlerini unutturmuştur. Daha sonra cennetliklerden dünyada en sıkıntılı, en çok musibet ve belaya uğrayan kişi getirilir. Cennete sadece bir defa girdirilip çıkartılarak ona denir ki ey insanoğlu dünyada hiç sıkıntı çektin mi? Bir belaya uğradın mı diye sorulur. O da bunlara cevap olarak yemin ederim ki hayır Allah'ım. Ne bana bir fakirlik uğradı ve ne de bir sıkıntı gördüm der. Yani bir anlık cennet hayatı bütün dünyevi sıkıntıları bir anda demek ki unutturuyor. 38. ayet. Estağfirullah. Vessariqu vessariqatu faqta'u eydiyehuma cezaen bima kesebâ nekâlen minallâh Vallahu azizun hakim. Erkek olsun, kadın olsun, hırsızlık yapan kimsenin ceza olarak, Allah'tan bir ceza olarak yaptığına karşılık, yaptıklarına karşılık ellerini kesin. Ellerini bileklerinden kesin buyuruyor Cenab-ı Hak. Vallahu azizun hakim. Allah son derece azizdir, izzetlidir ve yaptığı her işte hikmetlidir, hakimdir. Evet, hırsızın, hırsızlık yapanın da elinin kesileceğine dair Rabbimizin beyanı böyle. Erkek olsun, kadın olsun, kim hırsızlık yaparsa o yaptığı hırsızlığa karşılık kendisine el kesme cezası verilir. Şimdi hırsızlık deyince nedir bu hırsızlık? Hakikaten bu konu önemlidir. Cenab-ı Hak haksız kazanca karşı çıkmıştır. Kazanılan mülkü de adeta o kişi için kim kazandıysa onun için, onun korunması adına her türlü tedbiri de ortaya koymuştur Rabbimiz. Malın korunması önemlidir. Yani elbette canın korunması önemli. Ama malın korunması da önemli. Yani hiçbir zaman haksız kazanç İslam'da helal görülmemiştir. Hırsızlık denince başkasına ait bir malın muhafaza edildiği yerden sahibinin rızası olmaksızın ve sahiplenmek kastıyla gizlice alınması demektir. Bu fiili işleyen kimseye hırsız denir. İslam hukukunda hırsızlığın bu ayette ifade edilen cezayla cezalandırılması için bir takım şartlar ortaya konulmuştur. Ki bu şartlar şöyledir. Bunları kısa kısa efendim buradan sizlere arz edelim. Öncelikle bu cezanın verilebilmesi için, el kesme cezasının verilebilmesi için hırsızın cezai ehliyetinin bulunması, yani temyiz gücüne sahip ve ergenlik çağına ermiş olması lazım. Bu anlamda çocukların böyle bir şey yapması durumunda el kesme cezası uygulanmaz. Elbette farklı tedbirler, farklı tazir cezaları uygulanabilir ama el kesme cezası henüz daha temyiz çağına gelmemiş, rüşt çağına erişmemiş, buluğa erişmemiş kimselere uygulanmaz. Çünkü İslam'da teklif akil ve bali olma şartına bağlıdır. Aklı düzgün çalışacak, aklı selim olacak ve yaş da belli bir kıvama gelecek ki 15 yaş civarıdır. Daha erken yaşlarda buluğa eren kimseler de olur. 12 yaşından itibaren erkekler, 9 yaşından itibaren kadınların buluğa erdiği bölgeler de vardır. Ama en azından işte bu yaşlar geçilmiş olması lazım. İkinci olarak şartlardan diğeri, hırsızlığın haram olduğunu bilmesi lazım o işi yapan kimsenin. Bilmeyebilir böyle bir efendim cezanın ya da böyle bir fiile karşı bir günah kazanılacağının bilgisi ona ulaşmamış olabilir. Bu hani kanunu bilmemek gibi. Tam da ona da benzemiyor ama esasen işte İslam hukukçuları hırsızlığın haram olduğunu bilmeyen, belki yeni Müslüman olmuş belki diyebiliriz, kimseye bu ceza uygulanamaz demişlerdir. Üçüncü olarak hırsızlık suçunun kasıtlı olarak işlenmesi, yani hırsızın başkasına ait olduğunu bildiği bir malı sahiplenmek maksadıyla bilinçli bir şekilde ve isteyerek alması, yani bilinçli bir, kasti bir hırsızlık olması şartını koşmuşlar. Mesela başkasına ait olduğunu bilmeyebilir. Belki bu kendisinin bir şekilde annesinin, babasının hakkı olduğuna inanarak aldığı bir şey olabilir. Hırsızlık kastıyla değil. Böyle bir durumda da uygulanmıyor bu ceza. Bir diğer şart, çalınan malın bu çalınma esnasında başkasına ait olması. Bu malda hırsızın mülkiyet cinsinden bir hakkının veya hak şüphesinin bulunmaması. Belki miras yoluyla onda ufak da olsa bir hakkı varsa yine bu ceza uygulanmıyor. Malın muhafaza edildiği yerden gizlice alınmış olması gerekiyor. Malın zorla alınması veya emanet malın geri verilmemesi, efendim haksız fiil olmakla birlikte gizlice alma sayılmadığından hırsızlık değildir. Onun da mutlaka cezası vardır ama böyle hırsızlık cezası diye ifade edebileceğimiz el kesme cezası ona uygulanmaz. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem emanete hiyaneti hırsızlık saymamış ve bu suçu işleyenin elinin kesilmesine uygun bulmamıştır. Diğer bir esas, malın menkul ve mütekavvim olması, yani değerli bir mal olması, belli bir değerinin olması şartı vardır. Belli bir değeri olmayan, yani çok sıradan malların çalınmasında bu ceza uygulanmaz. Başka cezalar verilebilir ama el kesme cezası uygulanmaz. Mesela meyve, sebze gibi kısa sürede bozulan şeylerin çalınmasında el kesme cezası uygulanmıyor. Bir diğer şart, malın korunmuş iken alınmış olması. Yani açıkta bırakılan veya koruma altında bulunmayan bir malın alınması had cezasını gerektirmiyor yine. Bir başka esas, çalınan malın değerinin belirli bir miktara ulaşmış olması. Ki buna mesela 10 dirhem karşılığı demişler, 4'te 1 dinar demişler. Mezheplere göre farklı görüşler var ki artık İslam Devleti'nin kadısı konuyla ilgili bir içtihatta tercih edilen, devletin tercih ettiği bir içtihat söz konusuysa ona göre amel edecektir. O miktarın ne olacağına dair. Açlık ve zaruret gibi bir zorlama olmaksızın bu suçu işlediğinin bilinmiş olması lazım. Mesela adam açlıktan ölmek üzereyken böyle bir suçu işlediyse yine bu ceza uygulanmıyor. Zor, diyelim ki tehdit ettiler kendisini. Böyle bir ölüm tehdidi altında böyle bir hırsızlık yaptı. Yine bu el kesme cezası uygulanmıyor. Efendim, kimileri İslam'ın bu cezasını da ağır buluyor hırsızlığa karşı. Ama görüldüğü gibi hırsızlık sayılabilmesi için birçok bir şey, bu anlamda bu cezayı gerektiren bir hırsızlık sayılabilmesi için birçok şartların olduğunu görüyoruz. Ve bütün bunlar, bu şartlar bir araya gelirse elbette el kesme cezası uygulanacaktır. Ve bu ceza gerçekten caydırıcı bir cezadır. İnsanların mal emniyeti de önemlidir. Nitekim bazen görüyoruz, diyelim bu hırsızlık neticesinde caydırıcı bir suç olmadığından sadece mal çalma neticesinde nice canlar telef olmaktadır. İnsan böyle bir caydırıcı cezayla karşılaşmayacağını bilince ikiye bu suça tevessül etmekte ve sonuçta da birçok insanın ölümüne bile vesile olabilmektedir. Yüce Rabbimiz yarattığı insanı hepimizden, herkesten, bütün beşeriyetten çok daha iyi bilir. Bir beşeriyetin efendim huzur ve sükununu neyle koruyacağını da Rabbimiz en güzel bilir. Bu bakımdan ilahi emirlerin her biri uygulandığı zaman fert planında uygulanırsa o fertte müthiş bir huzur ve saadet ortaya çıkar. Toplum bünyesinde uygulanacak olursa o toplumda huzur ve saadet ortaya çıkar. Biz Rabbimizin emirlerini aynen kabul eder ve iman ederiz ve uygulanması durumunda hem ilahi rahmetin üzerimize ineceğine hem de toplumun daha huzurlu olacağına inanırız. Kendi aklımızı Allah'ın ayetinin önüne geçirmeyiz. Kendi tecrübemizi Allah'ın ayetinin önüne geçirmeyiz. Yanlış yorumlarda bulunma adına efendim Allah'ın ayetlerini tahrife yeltenmeyiz. Batıl teviller peşine düşmeyiz. Biz Rabbimize tam teslim olmuş Müslümanlar olmak isteriz. Onun için Rabbimiz ne buyurmuşsa hakikat odur, adalet odur, rahmet odur deriz. Evet, femen tâbe min ba'di zulmihi ve aslaha fe innallâhe yetûbu aleyh. İnnallâhe gafurur rahim. Kim de bu zulmünden tevbe ederse, böyle bir günahtan tevbe ederse ve halini düzeltirse Allah da onun tevbesini kabul eder. Evet, tevbe kabul edilir. Ancak aldığı mal elindeyse efendim bir şekilde o malı sahibine iade etmekle mükelleftir. İnnallâhe gafurur rahim. Muhakkak ki Allah son derece bağışlayan ve son derece merhametli olandır buyuruluyor. 40. ayet. Elem ta'lem ennallâhe lehu mülkü semâvâti vel ard yu'azzibu men yeşâ ve yâgfiru limen yeşâ vallâhu alâ kulli şeyin kadîr. Ey Nebi-i Ekrem, bilmez misin? Elbette bilirsin. Göklerin ve yerin mülkü Allah'a aittir. O dilediklerine azap eder, dilediklerini bağışlar. Vallahu ala kulli şeyin kadir. Allah her şeye kadirdir. Yani Yüce Rabbimiz kime ne ceza verileceğini, kime nasıl azap edeceğini, kimi affedeceğini en iyi o bilir. Öyleyse sanki burada şöyle bir işaret var. Ey insanlar, siz kendi kafanıza, kendi tecrübenize, kendi bilgi birikiminize göre şu kişi şöyle cezalandırılmalı, şu kişi şöyle affedilmeli anlamında kendi keyfinize göre hükümler veremezsiniz. Yerin ve göğün sahibi Allah'tır. Ve bütün kulların Rabbi de O'dur. Öyleyse O kime azap edecek, kime ne ceza verilecek, kim nasıl bağışlanacak en iyi O bilir. Bu bilgi, bu iman sizde yerleşmesi lazım. Eğer Allah'ın kulu olduğunuzun idraki içindeyseniz demek ister gibidir bu ayet-i kerime. Ve Allah her şeye kadirdir buyurarak da Yüce Rabbimiz aciz bir varlık olmadığını, bilgisinde bir eksiklik söz konusu olmadığını, her şeyi en güzel şekilde yapabilecek güç ve kudretin kendisinde bulunduğunu bizlere haber vermektedir. Cenab-ı Hak cümlemizi ilahi ahkama hem zahiren hem batinen, hem dış davranışlarımızla hem de yüreğimizle tam teslim olmayı cümlemize nasip ve müyesser eylesin efendim. Allah'a emanet olunuz.